Ayrım 17, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 150. Ertesi sabah erken kalktılar. Moses elden düşme bir Buick araba almıştı. İlgi ya da haset uyandırmayacak kadar eskiydi. Ama Hendrik Tabaka'nın usta teknisyenlerinden biri motoru kontroldan geçirmiş, süspansiyonla da ilgilenmişti. Bir tek arabanın dışına dokunmamıştı. Şimdi bu otomobille Johannesburg'a döneceklerdi. Güneş henüz doğmamıştı ama bütün köy kalkmış, Victoria'nın kız kardeşleri de onlar için kahvaltı hazırlamışlardı. Kahvaltıdan sonra o zor an geldi. Victoria'nın artık ailesiyle vedalaşması gerekiyordu. Genç kadın babasının önünde diz çöktü. Adam ona sevgiyle, "Huzur içinde git kızım," dedi. "Seni sık sık düşüneceğiz. Oğullarını bize getir." Victoria'nın annesi sanki bir cenaze törenine katılmış gibi ağladı, haykırdı. Victoria annesine sarıldı, onu çok sevdiğini söyledi ama kadını yine de avutamadı. Sonunda kadının diğer kızları onu alıp götürdüler. Victoria ondan sonra Zulu topraklarının en uzak köşelerinden gelmiş olan amcaları, dayıları, halaları, teyzeleri, kuzinleri ve kuzenleriyle bütün üvey anneleri ve üvey kardeşleriyle vedalaştı. Bazılarından ayrılması gerçekten acıklı oldu. Özellikle en sevdiği yakını Joseph Dini Zulu ile vedalaşması. Joseph, Victoria'nın üvey kardeşiydi, ondan 7 yaş küçüktü ama aralarında her zaman özel bir bağ olmuştu. İkisi de aile içerisinde kendi kuşaklarının en zeki ve en yetenekli gençleriydi. Joseph, ağabeylerinden biriyle Drake'in çiftliği kazasında yaşıyordu ama iki kardeş yine de dostluklarını sürdürmeyi başarmışlardı. Ancak Joseph Dini Zulu artık Witwatersrand çiftliğine dönmeyecekti. Swaziland'daki her ırktan çocukları kabul eden özel Waterford okulunun sınavlarını kazanmıştı. Okula devam edecek ve ücreti de Lady Anna Courtney ödeyecekti. İşin garibi Hendrik Tabaka da oğullarını aynı okula gönderiyordu. Wellington'la Raleigh'i. Yani çocukların arasındaki rekabet daha da köklenecekti. "Vicky, bana çok çalışacağına söz ver Joseph," dedi. "Bilgi bir erkeği güçlendirir." Joseph kararlılıkla "güçlü olacağım" diye cevap verdi. Moses Gama'nın yaptığı konuşmanın onda uyandırdığı coşkunluk hala sönmemişti. "Girip seni ve kocanı görebilir miyim Vicky? Moses ileride olmak istediğim gibi bir erkek." Victoria çocuğun sözlerini Moses'a tekrarladı. Arabada yalnızdılar. Bütün düğün hediyelerini ve Vicky'nin eşyalarını bagaj yerine ve arka kanepeye doldurmuşlardı. Natal kıyılarından Transvaal'in yüksek bozkırlarına doğru gidiyorlardı. Moses, "çocuklar geleceğimiz," diyerek başını salladı. "Yaşlılardan artık hiçbir şey beklenemez. Onları düğünde gördün. Yolu göstermeye çalıştığım zaman evcilleştirilmemiş öküzler gibi inatları tuttu. Ama ya çocuklar?" "Ah, o çocuklar," gülümsedi. "Onlar tertemiz sayfalara benziyorlar. Üzerlerine her istediğin şeyi yazabilirsin. Yaşlılar taş kadar katılar, onlara hiçbir şey işlemiyor. Ama çocuklar kil gibi, çömlekçinin onlara biçim vermesini heyecanla bekliyorlar." Bir elini kaldırdı, eli biçimli ve ince uzundu. Bir operatör ya da sanatçının eliydi. Avucu pembe ve düzgündü. İş yüzünden nasırlaşmamıştı. "Çocuklarda ahlak kavramı yoktur, korkusuzdurlar. Ölüm fikrini kavramaları da imkansızdır. Bütün bunları sonradan öğrenirler, büyüklerinden. Çocuklar kusursuz birer asker sayılırlar. Çünkü hiçbir şeye itiraz etmez ve soru sormazlar. Bir silahın tetiğini çekmek için de fazla bir güç gerekmez. Düşman onları öldürdüğü zaman da kusursuz birer kahraman olurlar. Bir çocuğun kanlar içindeki cesedi en katı bir kalpte bile dehşet ve pişmanlık uyandırır. Evet, çocuklar bizim geleceğimizin anahtarı. Sizin İsa küçük çocukları bana gönderin dediği zaman neden söz ettiğini biliyormuş." Victoria deri kanepede dönerek kocasına baktı. Bu sözlerin çok zalimce diye fısıldadı. Hem de küfür sayılır. Genç kadın Moses'a olan aşkıyla kocasının sözlerinin uyandırdığı duygular arasında bocalıyordu. Moses, ama gösterdiğin tepki doğru söylediğimi kanıtlıyor dedi. Ama Victoria durakladı. Sormak istemiyor, alacağı cevaptan da korkuyordu. Ama sen çocuklarımızı kullanmamızı söylüyorsun. Genç kadın birdenbire sustu. Gözlerinin önünde hastanenin çocuk bölümü belirmişti. Victoria öğrenimi sırasında en mutlu aylarını küçüklerin arasında geçirmişti. Yani sen çocukları askerler gibi ön hatlarda kullanacağını mı söylemek istiyorsun? Moses Gama, bir çocuk özgür bir erkek olamayacaksa o zaman küçükken ölsün daha iyi dedi. Victoria, bunu daha önce de söylediğimi duydun. Artık buna inanmayı öğrenmenin zamanı geldi. Zaferimiz için yapmayacağım hiçbir şey, ödemeyeceğim hiçbir bedel yok. 100.000 çocuğun büyüyüp özgür birer insan olmalarını sağlamak için 1.000 küçüğün ölmesine razı olurum. Ve bunun haklı bir alışveriş olduğunu da düşünürüm. Victoria Dinizulu hayatında ilk defa gerçekten korktu. Karı koca o geceyi Hendrik Tabaka'nın evinde geçirdiler. Onlara ayrılan odaya ancak gece yarısından sonra çekilebildiler. Çünkü çok kişi Moses'le konuşmaya gelmişti. Aslana sessizce yaklaşan çakallar gibi. Victoria yapılan bütün toplantılara katıldı ama hiç konuşmadı. Odanın bir köşesinde sessizce oturdu. Adamlar önce şaşırdılar, bu duruma bir anlam veremediler. Genç kadına sık sık göz atıp durdular, sorunlarını açmayı da istemediler. Ancak Moses Gama onları zorladığı zaman konuştular. Ciddi sorunlar konuşulurken yanlarında kadınların bulunmasına alışık değildiler ama hiçbiri de itiraz etme cesaretini bulamadı. ANC habercisi odaya girdiği zaman durum değişti. Temsil ettiği grubun bütün gücü ve önemi o adamda toplanmıştı sanki. O yüzden de Victoria'dan söz etme cesaretini gösterdi. ''Burada bir kadın var.'' dedi. Moses başını salladı. ''Evet, ama o sıradan bir kadın değil. Benim karım.'' ''Haberci, bu çok uygunsuz.'' dedi. ''Geleneklere de aykırı. Erkek işi bu.'' ''Bizim de amacımız eski gelenekleri yakıp yıkmak ve yerlerine yenilerini yaratmak. Bu çabada bütün halkımızın yardımına ihtiyacımız olacak. Yalnız erkeklerin değil, kadınların ve çocukların da.'' Uzun bir sessizlik oldu. Haberci Moses'ın kara gözlerinin amansız bakışları karşısında sıkıntıyla kıpırdandı. Sonunda da boyun eğdi. ''Kadın odada kalabilir.'' Moses, evet diye başını salladı. Karım burada kalacak. Daha sonra Victoria karanlık odalarında dar yatakta kocasına sokuldu. Beni savaşının bir parçası haline getirerek onurlandırdın. Ben de çocuklar gibi bir asker olmak istiyorum. Bu konuyu düşündüm ve neler yapabileceğimi de anladım. Moses, anlat dedi. Kadınlar, ben kadınları örgütleyebilirim. İşe hastanedeki hemşirelerle başlarım. Sonra da sıra diğer kadınlara gelir, hepsine. Biz de bu savaşta erkeklerin yanında yer almalıyız. Adam karısına sıkıca sarıldı. Sen dişi bir aslansın, güzel bir Zulu aslanı. Victoria, kalbinin atışlarını duyuyorum diye fısıldadı. Benim kalbim de seninkiyle aynı anda atıyor. Sabah Moses karısını hastanedeki hemşireler evine götürdü. Genç kadın içeri girmeyerek kapının önündeki basamaklarda durdu. Moses oradan uzaklaşırken dikiz aynasından Victoria'ya baktı. Johannesburg'a ve Rivonia banliyösüne dönmek için trafiğe karıştığı sırada genç kadın hala orada duruyordu. Moses o sabah Pak'ın tepesine ilk erişenlerden biri oldu. Haberci bir gece önce onu bu toplantıya çağırmıştı. Marcus Archer Moses'ı verandada karşıladı. Onu selamlarken kinle gülümsüyordu. Bir erkeğin evleninceye kadar yarım adam olduğunu, ancak ondan sonra bütünleşebildiğini söylerler. Toplantı salonu olarak kullanılan mutfaktaki uzun masada iki adam oturuyordu. İkisi de beyazdı. Bram Fisher önemli bir ailenin oğluydu. Yargıç olan babası bağımsız Orange Devleti'nin başkanlığını yapmıştı. Fisher de avukattı ve maden işletmeleri yasaları konusunda uzmandı. Eski Komünist Partisi'nin üyesiydi. Sonra ANC'ye girmişti. Son zamanlarda hemen hemen tek işi milliyetçi hükümetin 1948'de koyduğu ırkla ilgili yasalara karşı gelmekle suçlanan kimseleri savunmaktı. Bram Fisher her ırktan vatandaşıyla yakından ilgileniyordu. Sevimli ve bilgili bir adamdı. Ama Moses yine de ona karşı ihtiyatlı davranıyordu. Çünkü adam sonunda bir mucize olacağına ve iyiliğin kötülüğü yeneceğine saf saf inanıyordu. Umkhonto ve Sizwe'nin yani ANC'nin askeri bölümünün kurulmasına kesinlikle karşı çıkıyordu. Fisher'in barışçı düşünceleri kongrenin geri kalan üyelerini de etkiliyor, bu da Moses'in isteklerini frenliyordu. Diğer beyaz ise Joe Cicero'ydu, Litvanyalı bir göçmendi. Moses onun Afrika'ya neden geldiğini tahmin edebiliyordu, adamı kimlerin gönderdiğini de. Joe Cicero kartallardan biriydi. Moses kadar ateşliydi. Doğrudan doğruya harekete geçilmesi hatta şiddete başvurulması konuları açıldığı zaman Moses'i destekliyordu. Zenci gidip Joe Cicero'nun yanına Fisher'in karşısına oturdu. O gün Joe Cicero'nun desteğine ihtiyacı olacaktı. Yemek yapmaktan hoşlanan Marcus Archer Moses'in önüne kıyılmış böbrek ve çiftlik usulü yumurta koydu. Ama zenci daha kahvaltısını bitiremeden diğerleri gelmeye başladılar. Nelson Mandela ve sadık destekçisi Tambo birlikte geldiler. Onları Walter Sisulu, Mbeki ve diğerleri izlediler. Sonunda uzun masa kağıtlar, kirli tabaklar, kahve fincanları ve tablalarla doldu. Çok geçmeden tablalar izmaritlerle dolup taşmaya başladı. İçeriye sigara dumanı ve Marcus'un pişirdiği yemeklerin kokusu yayıldı. Konuşma heyecanlı ve ciddiydi. Üyeler meydan okuma kampanyasının odak noktaları konusunda anlaşmaya çalışıyorlardı. Mandela ilk teklifi yaptı. Halkımızı uyandırmalı, onları sarsarak baskıya inekçe aptalca boyun eğmekten vazgeçirmeliyiz. Adamın karşı tarafına düşen Moses masaya doğru eğildi. Daha da önemlisi bütün dünyanın vicdanlarını uyandırmalıyız. Çünkü sonunda kurtuluş diğer ülkelerden gelecek. Mandela bizim kendi halkımız diye başladı ama Moses onun sözünü kesti. Bizim halkımız eğitilip silahlandırılmadığı sürece güçsüz kalacak. Karşımıza dikilmiş olan baskı güçleri fazla kuvvetli. Silahsız zafere erişemeyiz. Mandela sordu. Yani barışçı yolu red mi ediyorsun? Özgürlüğün namlunun ucuyla kazanılabileceğini mi sanıyorsun? Moses onayladı. İhtilale kitlelerin kanıyla tav verilmeli ve bu hareket böylece güçlendirilmelidir. Tek yol budur. Her zaman böyle olmuştur. Baylar, baylar, Bram Fisher onları susturmak için elini kaldırdı. Asıl konumuza dönelim. Meydan okuma kampanyamızda halkımızı uyuşukluktan kurtarmayı ve dünyanın diğer ülkelerinin dikkatini çekmeyi umuyoruz. İki temel amacımız bu. Şimdi ikinci derecedeki amaçlarımızın neler olduğuna karar vermeliyiz. Moses ANC'nin tek gerçek kurtuluş aracı olduğunu herkese kabul ettirmeliyiz diye önerdi. Şimdiki halde üyelerimizin sayısı 7000'i bile bulmuyor. Ama kampanya sona erdiği zaman 100.000 üye daha bize katılmış olmalı. Diğerleri bunu kabul ettiler. Mandela ve Tambo bile başlarını salladılar. Teklif oy birliğiyle resmileşti. Artık kampanyanın ayrıntıları üzerinde durabileceklerdi. Büyük bir girişim olacaktı bu. Çünkü kampanyanın ülke çapında olmasını planlıyorlardı. Eylem aynı anda Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tüm temel merkezlerinde başlayacaktı. Böylece hükümeti bütün kaynaklarını kullanmaya zorlayacak, ayrıca yasa ve düzen güçlerinin tepkisini deneyeceklerdi. Mandela hapishanelerini tıka basa doldurmalıyız dedi. Binlerce kişi birden tutuklanmaya çalışmalı. Sonunda baskı yönetiminin mekanizması bu ağırlık altında çöker. Üç gün daha Pak'ın tepesindeki mutfakta oturdular. En ince ayrıntılar üzerinde durdular. İsim ve yer listeleri hazırladılar. Harekatla ilgili zaman cetvelleri yaptılar. İletişim ve ulaşım sistemiyle ilgilendiler. Ağır bir işti bu. Ama sonunda karar vermeleri gereken bir tek ayrıntı kaldı. Eylemin başlayacağı tarih. Hepsi de masanın başında oturan Albert Luthuli'ye baktılar. O hiç duraklamadı. 26 Haziran dedi. Diğerleri bunu kabul ettiklerini belirten bir şeyler mırıldandılar. Albert Luthuli ekledi. Tamam öyleyse. Hepimiz de görevlerimizi biliyoruz. Başparmaklarını yukarı kaldırarak diğer üyeleri selamladı. Amandla, güç, engavetu. Moze sakız ağaçlarının altına park ettiği eski arabaya doğru giderken güneş batı ufkunu insana fırını düşündüren renklere boyuyordu. Kızgın bir turuncuya, alev alev bir kırmızıya, Joe Cicero da Moses'i bekliyordu. Mavi sakız ağaçlarından birinin gümüşümsü gövdesine yaslanmış, kollarını geniş göğsünün üzerinde kavuşturmuştu. Ayıya benzeyen bir adamdı, kısa boylu, tıknaz ve güçlü. Moses kendisine yaklaşırken doğruldu. ''Beni Bramfontein'e kadar götürür müsün?'' diye sordu. Moses, Joe Cicero'nun binmesi için bu ikin kapısını açtı. 10 dakika kadar sessizce gittiler. Sonra Joe Cicero, ''Seninle şimdiye kadar baş başa konuşmamış olmamız çok garip.'' dedi. Aksanından nerede olduğu pek anlaşılmıyordu. Ama kısa siyah sakalının çevrelediği uçuk renkli suratı yassıydı. Slavlarınkine benziyordu. Gözleri katran kuyuları kadar karaydı. Moses sordu, ''Neden çok garip?'' Joe, seninle görüş açımız ortak diye cevap verdi. İkimiz de ihtilalin gerçek çocuklarıyız. Bundan emin misin? Joe başını salladı. Eminim. Seni inceledim. Konuşmalarını takdir ve hayranlıkla dinledim. Senin ihtilal için gerekli o çelik adamlardan olduğuna inanıyorum. Moses sesini çıkarmadı. Gözlerini yola dikmiş, yüzü ifadesizdi. Sessizliğin uzamasına bilerek izin verip diğer adamı konuşmaya zorladı. Joe sonunda usulca sordu. ''Ana Rusya'yla ilgili duyguların nedir?'' Moses bu soruyu düşündü, sonra dikkatle ''Rusya'nın hiçbir zaman Afrika'da sömürgesi olmadı.'' diye cevap verdi. ''Malaya, Cezayir ve Kenya'daki mücadeleyi desteklediklerini biliyorum. Onların bu dünyada baskı altında yaşayan insanların gerçek dostu olduğuna inanıyorum.'' Joe gülümseyerek bir sigara daha yaktı. Durmadan sigara içiyordu. Küt parmakları koyu kahveye boyanmıştı. Özgürlüğe giden yol dik ve taşlıdır ve ihtilal hiçbir zaman güvenli değildir. Proletaryanın ihtilal muhafızları tarafından korunması gerekir. Kendilerince bir şey yapmamaları için. Moses evet diye başını salladı. Ben hem Marx'ın hem de Lenin'in eserlerini okudum. Joe Cicero mırıldandı. ''O halde yanılmamışım. Sen de inananlardansın. Seninle dost olmalıyız. Yakın iki dost. Çetin günler bizi bekliyor. Çelik gibi erkeklere gerek olacak.'' Arka kanepeye uzanarak çantasını aldı. ''Beni garın önünde bırakabilirsin.'' Moses Sundi mağaralarının altındaki yara kurulmuş olan kampa vardığı sırada karanlık basalı iki saati geçmişti. Arabayı büro ve laboratuvarın bulunduğu barakanın arkasına bıraktı. Sonra patikadan Tara Courtney'in çadırına doğru çıktı. Genç kadını telaşlandırmamak için sessizce ilerliyordu. Tara'nın gölgesi çadırın yanına düşmekteydi. Kadın portatif karyolasına uzanmış, gaz lambasının ışığında kitap okuyordu. Moses tırnağını branda bezine sürerken Tara irkildi. Moses usulca korkma diye seslendi, ben geldim. Tara alçak sesle cevap verdi. ''Ah tanrım, hiç gelmeyeceksin sandım.'' Sesi sevinçten titriyordu. Tara Moses'e kavuşmak için çıldırıyordu. Diğer hamilelikleri sırasında durmadan midesi bulanmış, bütün vücudu şişmiş gibi gelmişti. Ama şimdi hamileliği 3 ayı geçmiş olmasına karşın Moses'i deli gibi istiyordu. Moses kadının ihtiyacını seziyordu ama fazla ateşli davrandığı da yoktu. Daha sonra ona yakında başlayacak diye haber verdi. Tarihi kararlaştırdık. Tara öylesine kendinden geçmişti ki bir süre onun ne demek istediğini anlayamadı. Aptal aptal başını salladı. Moses 26 Haziran dedi. Bütün ülkede, her kentte, aynı zamanda. Yarın Doğu Kapa, Port Elizabeth'e gideceğim. Oradaki kampanyayı yönetmek için. Orası Johannesburg'dan yüzlerce kilometre ötedeydi. Tara ise buraya Moses'e yakın olabilmek için gelmişti. Aşktan sonra duyulan o hüznü hisseden kadın kendini aldatılmış ve hakarete uğramış gibi hissetti. İtiraz etmek istedi ama kendini zorla tuttu. ''Orada ne kadar kalacaksın?'' ''Haftalarca.'' Tara ''Ah Moses'' diye başladı. Sonra adamın çabucak kaşlarını çattığını fark ederek sustu. ''O Amerikalı kadın, şu Godolphin, onunla konuştun mu? Reklam bulamazsak çabalarımızın değeri yarıya iner.'' Evet, Tara durakladı. Moses'a her şey ayarlandı demek üzereydi. Kitty Godolphin seninle istediğin zaman buluşacak. Kitty'yi Moses'a teslim edip bir kenara çekileceği yerde sevgilisinin yanından ayrılmamak için bu fırsattan yararlanabilirdi. Evet, onunla konuştum. Seninle buluşmayı çok istiyor ama şu ara kentte değil, Swaziland'e gitti. Moses işte bu olmadı diye homurdandı. ''Buradan ayrılmadan önce onu görmeyi umuyordum.'' Tara heyecanla atıldı. ''Kitty'yi Port Elizabeth'e getirebilirim. Bir iki gün sonra dönecek. Onu sana getiririm.'' Adam kuşkuyla ''Buradan ayrılabilir misin?'' dedi. ''Tabii, televizyoncuları sana kendi arabamla getiririm.'' Moses kararsızlıkla mırıldandı. Sonra sessizleşerek bu teklifi düşündü ve başını salladı.
''Pekala, sana kente vardığında benimle nasıl bağlantı kuracağını anlatacağım. Kentin hemen dışındaki New Brighton kazasında olacağım.''
''Seninle beraber olabilir miyim Moses? Yanında kalabilir miyim?''
''Bunun imkansız olduğunu biliyorsun.'' Kadının ısrarı Moses'i sinirlendiriyordu. ''O ilçeye izin belgesi olmayan hiçbir beyazı bırakmıyorlar.''
Tara çabucak, ''Bizi kazaya sokmazlarsa televizyoncular da sana fazla yardım edemezler.'' dedi. ''Savaşa yararımız dokunacaksa senin yakınında olmalıyız.'' Genç kadın kurnazca kendisini de Kitty Godolphin'in grubuna katıvermişti. Moses düşünürken Tara da soluğunu tutarak bekledi. Moses, ''Belki.'' diyerek başını sallarken Tara usulca soluk verdi. Sevgilisi teklifini kabul etmişti. Moses ekledi.
''Evet, bir yolu bulunabilir. İlçede Alman rahibelerin yönettikleri bir misyon hastanesi var. Onlar bizimle dost. Sen hastanede kalabilirsin, bunu sağlarım.''
Tara zaferle sarsıldığını Moses'in görmemesi için elinden geleni yaptı. Onunla beraber olacaktı. Önemli olan tek şey de buydu.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 159.